Ayrım 20.
Şevket'ten aldığı haberleri beybağısına ileten Rana'nın hepten huzuru kaçtı. Bir ileri bir geri, galibiyetler, mağlubiyetler, binlerle ölü, on binlerle yaralı. Bir yıl dolmuş, tek haber çıkmamıştı Didi'den. Eyyam-ı Bahur'un kavurduğu kabus dolu bir gece sabaha karşı top sesleriyle uyandı. Korkulan başa gelmiş, Yunanlı kapıya dayanmıştı demek. Hezimete ağıt tutar gibi birden köpeklerin uluması kapladı tan yerini. Sabahlığına sarılıp selamlığa vardığında iki pare top sesi daha sabahın sessizliğini deldi. Pencereden etrafı gözleyen beybaası, İhsaniye tarafından atılıyor toplar. Bir yerlerde yangın var kızım demesiyle, yangın var diye çığıran köşklüsünün haykırışı milleti ayağa kaldırdı. Neredeydi yangın? Gün ağrıyordu. Meydana bakan Bazel'in penceresinden bir kızıllık göze çarpıyordu İhsaniye tarafında. Yangın var. Kırmızı şalvarlı köşklünün meydanda belirmesiyle tütsülenmiş kovandan dışarı fırlayan arılar örneği çarşafı, kaç köşü unutup kadın erkek, çoluk çocuk sokaklara döküldü. Doğan güneş mi, yangın mı kızıla boyuyordu gökleri? Hacı Ağa ne olur olmaz kısra ağırdan çıkarmış, bahçenin ağaçsız bostan tarafında bir kazağa bağlamakla meşgul, kuyunun başında bacı dizlerini dövüyor, ahırın damına çıkmış Raşit Efendi etrafı gözlüyordu. Bir ara işaret parmağını ağzında ıslattı, elini havaya kaldırıp rüzgara tuttu. Bekledi bir süre, pencerede gördüğü Haşim Bey'e seslendi. Hayra alamet değil beyim, Lodos'tan esiyor rüzgar. Lodos'tan esti rüzgar. Körüklenen alevler bayır yukarı yaladı yuttu birbirine yapışık köhne ahşap evleri. Öğleye doğru Sultan Tepe'nin eteğine yapıştı, azgın yelin üfürdüğü kıvılcımlar sokakların üstünden atlayıp yukarıdaki evlerin çatısına dalıyor, evleri meşale gibi tutuşturup bir çatıdan öbürüne, köyün göbeğine doğru ilerliyordu cehennemden kopup gelmiş ejderha dilleri. Nazile'nin, Pakize'nin evlerine 3-5 sıra kalmıştı. Haşim Bey aceleyle pantolonunu ayağına geçirdi, Rana ıslattığı bir peşkirin içinde topladı saçlarını, hacısı, Raşit'i bir koşu vardılar kızların evine. Muhtar İmam, Şevket, Vasıf, mahallenin gücü yeten her erkeği yolun ucunda görünmeye başlayan alevlerle boğuşmaya gitmişti. Kadınların kimi kapısının eşiğinde donup kalmış, nöbete durmuş asker gibi dikiliyor, kimi yatak döşek, kapkacak ne varsa pencereden sokağa fırlatıyor, kimi düşüp bayılıyor, kimi bayılanı ayıltmaya çalışıyor, şeytana lanet okuyordu. Kargaşanın içinde Nazile'yi gördü Rana, başı açık, kızı kucağında, ne yapacağını bilmez bir hali vardı. Hızır gibi yanında bitiverdi, saçlarını saran ıslak peşkiri çıkarıp onun başına sardı, şaşkın bakınan Emine'yi aldı kucağına Rana. Nana! Burnundan öptü cimcimenin saçlarını okşadı. Hadi gel, at da gidelim cicci. Nazile'yi evde kıymetli ne varsa aşağı kata, kapının arkasına yığmasını söyledi. Eve teslim edip gelirim deyip kucağında hoplata zıplata konağa götürdü kızı. Kendisinden ayrılmak istemeyen Emine'yi teslim edip dönmesi bir hayli zaman aldı. Kapıdan çıkıp meydana ayak basmak üzereyken, ''Ha hayt, var mı bize yan bakan?'' diye naralar atarak üstüne doğru gelen bir güruhtan kaçıp kendini duvarın kenarına atması bir oldu. Ayaklanmış gibi giden dört kollu bir sandığın etrafında, başlarında keçe külah, üstte mintan, altta dizlik yalın ayak, bağrı açık bu güruh, ''Ha hayt, çifte çınar bu mekan, var mı bize yan bakan?'' diye avaz avaz bağırarak alevlerin yükseldiği tarafa doğru hızla koşuyordu. Uzağa gitmeye pek hacet kalmadı. Nazile'nin evinin bir altındaki tutuşmaya başlayan hanenin önünde durdular. ''Tulumba geldi, haydi ümmet getirin kovaları.'' Kovalar geldi, yarısı boş. Taşıma su tükenmişti. Evinin damında Şevket ısladığı kilimleri alevlerin yalamaya başladığı tarafa sürmekle meşguldü. Su kalmadı. Mescidin şadırvanı? Tulumbacılardan bir kısmını mescide saldılar. Kalanlardan biri Nazile'nin evine daldı, üst kat penceresinden bir halat salladı, üçü beşi uzun bir hortumu pencerenin altına getirip halata bağladılar. Hortum dışarıdan penceredeki adamın eline geçirildi. Elden ele geçirilen kovalarla mescitten gelen su tulumbanın haznesine boşaldı. Dört kişi karşılıklı iki kolu basıp kaldırdıkça penceredeki hortuma giden su fışkırdı alevlerin üstüne. Ejderha dilini geri çekti azıcık. Ya Rab, sen büyüksün. Tulumbanın haznesinde su bitti, kırmızı dil Nazile'nin evini yaladı, konağın kuyusundan su geldi, hortumdan fışkırdı, alevler tısladı bir ümit. Su, su, yok, kalmadı. Sarnıçlar boşalmış, kuyular kurumuştu. Beybahsının sesini duydu Rana. Şevket, in aşağı, su bitti. Naçar yuvasını alevlerin hışmına terk edip indi, karısının anasının kapıya yığdığı eşyayı sokağa taşımaya başladı Şevket. Muhtar imam tanımıyordu alevler. Şevket'ten sonra eşyasını sokağa dökme sırası Vasıf'a geldi. İnlemeler, yakarmalar arasında birden kadınların feryadı yükseldi. ''Bırak onu serseri, insafsız köpek! Çekil git, it herif, ateş başına düşsün!'' Kapıdan çıkardığı bir şilteyi Rana ile birlikte sokağa sürükleyen beybasının elindekini bırakıp ''Hacı, Raşit, gelin alın şunları konağa götürün'' diye bağırdığını gördü. Rana'ya döndü. ''Gün uğursuzun, yağma başladı kızım'' diyerek şilteye asıldı. Şevket bitiverdi yanında elinde bir çanta. ''Hanımefendiye götürüp teslim etsem acaba?'' ''Beis mi var elbette?'' Şevket uçar gibi gitti, Nazile'nin son bohçayı kapıdan çıkarmasıyla yandaki evden fırlayan alevden bir top Şevket'in serdiği kilimlerin altından saçağa yapıştı. Ardından bir daha. Kuru saçak çıra gibi tutuştu. Çatıyı fır dolayı sardı, parçalanan camlardan fışkıran kırmızı diller, kara kara dumanlar boğulan bir adamın can havliyle üfürdüğü ecel soluğu gibi göründü Rana'ya. İçin için yanan ahşap evin ateşi dış yüzünü kavradı. Kirişler çatırdadı, çatı çöktü, kiremit parçaları savruldu ortalığa. Sap gibi havada kalan tuğla baca ha göçtü ha göçecek. Gelin geldiği evin rüzgarla birlikte uçup giden küllerinin önünde taş kesilmiş Nazile, tehlikeden habersiz o cehennem sıcağında tir tir titriyordu. Rana çekti kolundan. ''Ablam benim, yapacak bir şey yok. Gel uzaklaşalım buradan.'' Alevler Pakize'nin evine sıçradı. Analığı saçını başını yoluyor, lanet yağdırıyordu. ''Kül ettin ortalığı murdar, cehennem ateşinde yanasın.'' Elindeki oklavayı ateşleri dövecekmiş gibi sallıyor, beddua ediyordu. ''Ocağımı söndürdü, ocağı sönesi. Patlıcan yiyecekmiş. Toprak olsun ağzına, zift yesin cenabet karı.'' Kapkacağı bırakıp anasına yetişen Vasıf, ''Anam benim, kim bu karı, kim patlıcan kızartır gecenin ortasında?'' İmdada yetişen Haşim Bey'e döndü. ''Bey, laf anlamaz oldu anam, patlıcan işi değil bu. Rumlara göz kulak olun dendi, söylendi ama jandarması, zaptiyesi, kim kime dumduma?'' ''Rumlar mı yedi bu haltı?'' diye lafa karıştı tulumbacılardan biri. ''Katliama sebebiyet vermenin hiç sırası değildi. Öyle bir şey duydumdu.'' diye kısa kesti Vasıf. Konuyu değiştirdi. ''Hangi koğuştan geldiniz siz?'' ''Hani bayağı gücenir oldu Yağız delikanlı.'' ''Ağam duymadın mı? Çifte çınar nerede? Bülbül deresinden buraya anca gelebildik.'' Eli böğrünce aczinden hayıflanır gibi. ''Öte yüzde o kırmızı arabadan getirmiş kefere bir karnı var. 10 tulumba su alır.'' Ne fayda gibisinden omuzlarını silkti. ''Kendine tabii, bize mi verecek?'' Akşama doğru rüzgar hızını kesti. Uçuşan kıvılcımlar kül rengine dönüştü. Meydanın ortasında öbek öbek yığılmış eşyaların üstünde sızıp kalmış çocuklar, inleyen kadınlar, ne yapacaklarını bilemeyen insanlar, göz alabildiğine uzanıp giden hazin bir manzara, için için yanmaya devam eden kararmış harabeler, dikili duran kapkara 3-5 baca, yas tutan toprakta çıtırdayan sessizlik. Bir varmış, bir yokmuş. Mescit, tekke, iki de konaktan başka Sultan Tepe'nin ismi kaldı yadigar. Konak bir geceliğine Kudüs'teki ağlama duvarına benzedi. Mahşerden kaçan tanıdık tanımadık kurtarabildiği eşyasını bahçeye yığmıştı. Yaralı kafalar, yanık kollar, bacaklar taşlık revire döndü. Üç kutu merhem tükendi, zeytinyağı ilaç oldu, dilim dilim edilen çarşaflar sargı yerine geçti. Korkudan sinmiş, akşama kadar sesi soluğu çıkmayan çocuklar acıkmış, ağlayıp bağırışıyor, heyheyleri tepesine üşüşmüş kadınlar basıyordu tokadı. Çocuktan gayrı yemeği düşünen yoktu. Tüten harabenin gönderdiği sıcak yel, genizleri kurutmuş, mutfaktaki damacana dolusu taş delen suyundan tek damla kalmamıştı. Zayıf bir genci belinden bağlayıp kuyuya indirdiler. Suyu az kekremsiymiş, aldıran mı var? Çıkrığın ucunda dibe inen kovanın yarı dolu, yarı boş yukarı gelmesi saatler sürüyordu. Kuyunun korkuluğuna dayanmış, çaresiz, perişanlığa kendini kaptırmış Rana, hayal gördüğünü sandı. Karşısında kanter içinde nefes nefese, ''Olga! Benim baba aşağıda bekliyor. Nerede? Neyi bekliyor? Niye eve gelmiyor? Kaç göç mü kaldı Olga? At çıkamaz yokuşu. Sizin araba yardıma gitmek var.'' Sorgu sual zamanı mı? Kızın bir bildiği vardı. Hacı Ağa Kısrağa Payton'a koştu, yanına bir delikanlı alıp sürdü bayır aşağı. Ne olmuştu, ne mi vardı, nefesini aldık da anlatıverdi Olga. Babasıyla birlikte sabah erkenden çiftliğe gitmişler, ikindiye doğru yalıya döndüklerinde yangın haberini almışlar. Rusya'dayken yakılan köylerde aç susuz kalan insanlara yapılacak ilk yardımın içme suyu olduğunu bilirmiş Onegin Bey. Çiftlik için yaptırılan dört fıçıya su doldurup köyün arabasıyla konağa getirtmek istemiş. İstemiş de bunca içilir su nereden bulunur? Kevrak Usta oğlundan duymuşmuş, askeri okulda şimdi Ermeni yetimhanesi olan kuleli koca binanın sarnıçlarında her zaman bir orduya yetecek su bulunurmuş. İtiraz eden olmamış, doldurmuşlar fıçıları. Yol boyunca fırınları tarayıp iki çuvalda ekmek buluvermişler. Hepsi iyi de yokuşu çıkamaz olmuş hayvan. Ağır yükün birazını paytona aktarmak gerekmiş. Olga bak geldiler. Rana arabadan ineni gördüğünde kucaklayası geldi. Zor tuttu kendini. Kevork Usta nasılsın? Hatırını soranı tanımak ister gibi durakladı. Rana Hanım diye tanıdı Kevork Usta. İyiyiz. Şükürler olsun. Sizleri görmek nasip oldu nihayet. Berco bacı, bildiğin gibi. Garpis bıyıkları terledi. Sitem etti çuvalı indirirken. Rana Hanım bizleri unuttunuz. Selahattin Bey'i de bir defa görebildik. O da kayboldu gitti. Cız etti Rana'nın içi. Çiftlik, Didi, çocukluğun o güzelim günleri. Yavaş yavaş birbiri ardına hepsi kaybolup gitmişti. Allah ninesini zaruret çiftliği vicdan amcasını çalmıştı. Islanan gözlerini indirilen çuvalın arkasına gizledi. Kevork Usta giden gitti, kalanları görmeye geleceğim inşallah. Allah'ı andığının farkına vardı ilk defa. Kül olan yeniden doğar mıydı? Giden gelir miydi geriye? Bazel bir süre için konaktaki odasını boşaltıp yalıya gitmek zorunda kaldı. Nazile ile Pakize eşleriyle birlikte genç kızlık zamanında yattıkları odalara yerleştiler yeniden. İmamı, muhtarı, hanımları Payton Bağ evine götürdü. İki gece iki gün süren amansız didinmeden sonra cumbadaki sedire uzanan Rana deliksiz bir uykuya daldı. Gözünü açtığında gece geçmiş, gün yarıya varmıştı. Doğruldu, yastıkları yokladı, etrafına bakındı, yerli yerindeydi her şey. Alevler, çöken evler, uykusunu mu yalamıştı o ejderha dilleri? Kapıyı açıp sağanağa çıktığında odasını düzelten Pakize'yi gördü, kızını çağıran Nazile'nin sesini duydu. Sevdiklerini yeniden evde, gündelik hayatın içinde bulmak, eski günler geri mi gelmişti? Kavuşturan zebaniyi unuttu bir aralık. Bahçeye adım atar atmaz "Nana" diye koşup gelen cimcimeyi kucakladı, burnuna, yanaklarına öpücükler kondurdu. "Ne yapar cimcimen benim? Annen nerede?" Gözlerini ağaca taraf çevirdi Emine. "Baba nerede?" Kirazın altına çömelmiş, elleri şakağında çile dolduran Nazile'den geldi yanıt. Külleri eşelemeye gitti. Evet, gerçek oradaydı. Çıra gibi tutuşup kül olan evler, çaresizlik içinde debelenen tulumbacı efeler. Ejderha dillerini rüyada görmemişti. Emine elinde kolu kopuk, göğsü göçük bir bebek. "Nana, bu..." diye sızlanıp duruyordu. "Evet tatlı meleğim, bu bebek uf olmuş." "Uf olmuştu Didi'den kalma bebek. Ya öbürleri?" Nazile'nin evinde cam dolapta gidenden arta kalan anılar. Onları da yutmuş muydu cehennem zebanisi? Şevket abi ne yapar? Gidip bakayım diye bir bahane buldu Rana. Emine'yi anasının kucağına bıraktı, başını bağladı, bahçe kapısından çıkarken kenarda duran çapayı da beraberinde götürdü. Ucu bucağı belirsiz kapkara bir yamaç. Ahır dünya görüntüsü. Cehennem ateşinde yanan, korlaşan, tüten devasa bir iskelet. Boşluğa yansıyan kazma kürek sesleri. Esrarengiz bir solukla havada dönüp dolaşan küller. Enkaz eşeleyen küllerin sahipleri ürperdi Rana. Alevler ortasında korku nedir bilmeden koşan, didinen genç kız kendisi değildi sanki. Yanan evinin önünde titreyen Nazile gibi yıkımın bu korkunç manzarası önünde tir tir titredi Rana. Geri geri kaçıp gitmek istedi. Gurur bacaklarını kilitledi, bir an göremez düşünemez oldu. Ayaklarının arasından bir şey fırladı geçti. Çapasına sarıldı, Şevket yoktu ortalıkta. Neredeydi? Hangisiydi Nazile'nin evi? Sağa sola bakındı, az ötede yerde kararmış bir kapı tokmağı gördü. Daldı harabenin içine, mutfaktaki kuzineyi tanıdı. Üzerine yığılıp kalmış yarı yanık bir kiriş, iteledi, sola doğru yöneldi, göğe doğru kaldırdı başını, istikamet aradı, cam dolap ne tarafa düşerdi? Göz kararı bir yeri belirledi, vurdu çapasını, küller havalandı. Bir daha, kararmış bir anahtar, kaynamış bir kilip, iki düğme, bir kaşık, eser yoktu bebekten. Toprağın altında görür gibi oldu kolu kanadı kırık aksakallı Didi'yi. Fırlattı çapayı, neyi eşeliyordu neyi? Dönmeyecek geçmişi, güveni mi? Ne o? Vicdan. O kahrolası vicdan götürmüştü sevgiyi. Yola çıktı, dört kollu bir tezkerenin içinde bir öbek katran taşıyan siyahi iki kişi yanından geçerken durdular. Rana, ses Şevket'in sesine benziyordu ama Rana'nın gözleri katran yığınına takılıp kalmıştı. Güdük iki bacak, çarpılmış iki kol. Pis bir koku geliyordu katrandan. O yığın, evet o yığın, katran değil, alevlerin kavurduğu bir insan cesediydi. Farkına vardığında başı döndü, istifra edesi geldi, yüzünü elleriyle kapayıp bir koşu döndü konağa. Geleni entarisinden tanıdı bacı. "Kız ne bu? Benden beter olmuşsun." Alevlerden arta kalan yağlı kara karalara boyamıştı Rana'yı. Çocuklar ürküp uzaklaştılar, kucağına sığınan Afifi kollarıyla sararken "Allah bu kızın sonunu hayır etsin" diye söyleniyordu anası. O günden itibaren hemen hemen her gece kavruk ceset Rana'nın düşlerini kabusa çevirdi. Çöp Hüseyin, Kevork Usta, Hacı Ağa. En olmadık kimselerin kılığında eğri büğrü kollarıyla gecelerin hakimi olup çıktı. Kabustan kurtulmak için uyanık kalmayı denedi Rana. Bir gece, iki gece kukumav kuşu gibi haremde, selamlıkta dolandı, sızdı kaldı sonunda. Erenler, kimdi? Neyin nesiydi o kavruk hayalet? Günahı boynuna diye başını salladı Vasıf. Hacı Pala dedirtirdi kendine. Bizim evin arkasına kurduğu çergede üfürükçülük yapardı. Çok can yakmış olmalı ki o tarafa gitmeden bu yüzde kavruldu cehennem ateşiyle. İyi kişi, kötü kişi, her neyse diye ekledi Şevket. Toprağa vermemek insanlığa sığmazdı. Duymadım. Kimmiş o diye atıldı bacı. Vasıf abi, üfürükçü ne demek? Abu tü tü tü diye dört bir yanına tükürdü bacı. Kız, küçük hanım, at ağzından o lafı. Vasıf abi ne demek? Babam imam değil mi ya diye anlattı Vasıf. Anamla dayıma gidin şöyle bir yoklayın demiş bu adam ne yapar. Gitmişler mi? Evet, ben daha çocukken. Derme çatma bir çerge, içeride yerde yeşile sarıya boyalı 3 adet koyun postu. Duvarda asılı tesbihler, eğri büğrü şekiller, keramet yazıları. Odaya sinmiş tütsü mü, afyon mu pek bilememişler. Acayip bir koku. Hacı Pala 2 kardeşi 2 sevdalı sanmış. Birini kocasından, öbürünü karısından ayırmak için muskalar yazıp vermiş. Onları birleştirmek için de sararmış bir risaleden dualar okur görünüp yüzlerine üflemiş. Söylediklerini gizliden yapmalıymış. Yoksa, hatırlamaya çalıştı Vasıf. Ha ya, yoksa kara koncolos ateşte kızartırmış onları. Koncolos'un ta kendi o müsibet herif diye patladı Rana. Kız sus, tövbe tövbe. Yeniden dört bir tarafa tükürdü bacı. İyi saatte olsunlar, çarparlar insanı. Neye susacakmışım bacı? Elinden geleni ardına koymasın, uykumu zehir etti cehennem olası. Baban imam değil mi? Neden koşturmamış o zaman diye sordu Şevket. Koşturmaz olur mu? Kapısına kilit vurmuş, sürmüş buradan adamı. E'si şu yukarıda, Çamlıca'da oturan paşa. Neydi adı diye düşündü Vasıf. Neyse, küçük kızı kara sevdayı unutulmuş, yemez içmez olmuş. Palayı çağırmışlar, üfürmüş, nefesi iyi gelmiş. Ondan sonra kim dokunur palaya? Doğru yanlış, bir kesede altın ihsan etmişmiş paşa. Sırtındaki partallara bakma sen. Gömük bir küpü varmış. Geçen gün yanımızda enkazı eşeleyip duranlar ne arıyorlardı sence? Nefesi şöyle dursun. Palanın nefessiz cesedi büyülemiştir anayı. Genzine sinen kavruk kadavra kokusundan kurtulmak için kolonya şişesini gece gündüz yanından eksik etmez oldu. O gece kitap okurken yatağının içinde oturduğu yerde sızmış, gazı tükenen lambanın fitili odayı dumana boğmuştu. Uykusunda dumanların ortasında kara koncolosun kırmızı dili, şimşek gibi yanıp sönen gözleri. Nefesi daraldı, uyandı, uyandığını anlamak için çimdikledi kolunu. Pencerede gecenin ortasında canavarın gözleri dikilmişti üstüne. Korku, direniş, İçgüdü üstün geldi, kolonya şişesini kaptığı gibi var kuvvetiyle savurdu. Gözler eridi, kayboldu karanlığın içinde.